Ayrım 18, sayfa 200. Genç kızlar mı, delikanlılar mı? Bilge Emirül Humsi anlatır. Hicri 561 yılında Irak'ın bütün bilginlerinin, üstadlarının üstadı diye andıkları Bağdat'ın en bilgili ve en uzun dilli kadını dolaşmak için Hama'ya gelmiş. Oysa o yıl bütün Müslüman ülkelerden Hama'ya bilim alanının çeşitli dallarından pek çok derin bilgili kişi gelmiş bulunuyormuş ve hepsi kadınlar içinden çıkan ve genç erkek kardeşiyle böylece diyardan diyara dolaşan bu harika kadını en güç sorunlar üzerinde kamusal savları ortaya koyması bakımından dinlemek ve sorular sormak olanağını kazandıklarından ve tüm fenler ve de içtihat, ilahiyat ve edebiyat üstüne fikir alışverişinde bulunabilmekten ötürü mutluymuş. Ben de onu dinlemek arzusuyla dostum bilgin Şeyhül Salhani'ye o gün bu hatunun konuşma yapacağı yere birlikte gitmemizi rica ettim. Şeyhül Salhani kabul etti ve ikimiz dinimizin adetlerine karşı çıkmış olmamak için ipek bir örtü ardında bulunan sit dahiyenin bulunduğu salona girdik. Salondaki sıralardan birine oturduk. Kardeşi bizimle ilgilendi ve bize meyveler ve serinleticiler sundu. Ben Siddahiye'nin varlığını bildirdikten, ismini ve mesleğini açıklandıktan sonra onunla ilahi içtihatlar ve eski zamanların ilahiyatçıları tarafından öne sürülen imanın çeşitli yorumları üstüne bir tartışmaya giriştim. Dostum Şeyhül Salhani'ye gelince Siddahiye'nin olağanüstü yüz güzelliğine sahip bir delikanlı olan genç oğlan kardeşini gördüğü andan başlayarak kendini hayranlığın sınırına ulaşan bir hayranlığa kaptırdığından gözlerini bir türlü ondan ayıramaz olmuştu. Siddahiye de arkadaşımın zihnini dağıttığını fark etmede gecikmedi. Bunu gözlemleyince de onu tedirgin eden duyguları anladı. Birdenbire onu adıyla seslenerek kendisine "Öyle sanıyorum ki ey şey, sen genç oğlanları genç kızlara ye tutanlardan olmalısın." Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 391. gece olunca demiş ki, "Genç oğlanları genç kızlara ye tutanlardan olmalısın," dedi. Dostum güldü ve "Kuşkusuz," dedi. Kadın "Ama neden ey şeyh?" deyince o da "Çünkü Tanrı genç erkek bedenlerini kadınların aleyhine olarak hayranlık uyandıran bir yetkinlikle yarattı ve zevkim beni noksan olana karşı tam olanı yeğlemeye doğru iter," dedi. Kadın perdenin ardından güldü ve "Pekala, fikrini savunmak istiyorsan sana yanıt vermeye hazırım," dedi. O da tüm gönlümle cevabını verdi. Bunun üzerine kadın ona, "Bu durumda erkeklerin ve delikanlıların kadınlara ve genç kızlara üstün bulunduğunu bana nasıl kanıtlayabilirsin?" diye sordu. O da, "Hanımın benden istediğin kanıt bir bölümüyle düşüncenin mantığında, bir bölümüyle de kitaptan ve sünnetten oluşabilir. Gerçekten Kur'an'da erkekler kadınlardan ileri durumdadır. Çünkü Tanrı onlara üstünlük vermiştir," der. Ve yine der ki, "Bir mirasta erkeğin payı kadınınkinin iki katı olmalıdır. Böylece erkek kardeşe kız kardeşininkinden iki kat fazla miras düşer. Bu kutsal sözler böylece bize sürekli biçimde uygulamada yer alarak bir kadının ancak erkeğin yarısı kadar değerli olduğunu kanıtlar. Sünnete gelince dua ve barış üzerine olası peygamber bize, bir erkeğin kurban borcunun bir kadının borcunun iki katı olarak ödendiğinde yerine getirilmiş olacağını öğretir. Şimdi salt mantık yoluna başvurarak görüyoruz ki mantık gelenek ve öğretiyi doğrular. Gerçekten sadece üstünlük kime aittir? Etken varlığa mı, edilgen varlığa mı diye sorarsak yanıt hiç kuşkusuz etken varlıktan yana olacaktır. Böyle olunca hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Erkek kadından üstündür ve genç oğlan genç kızdan yeğdir," demiş. Ama Siddahiye, "Alıntıların doğrudur Eyşe. Seninle birlikte Tanrı'nın kitabında erkeklere, kadınlara bakarak öncelik tanımış olduğunu kabul edelim. Ancak Tanrı özelleştirmeden genel olarak bunun sözünü etmiştir. Eğer sen eşyanın üstün değerini arıyorsan, niçin sadece genç oğlanları göz önünde tutuyorsun? Daha çok sakallı erkekleri, alnı kırışık saygın yaşlı kişileri öngörmelisin. Çünkü onlar gelişme yolunda daha ilerilere gitmişlerdir," diye yanıt vermiş. Şeyh de buna, Evet, doğrudur hanımım, ama ben burada yaşlı erkekleri yaşlı kadınlarla karşılaştırmıyorum. Söz konusu olan asla bu değildir. Sonuç olarak sözü genç oğlanlara bağlamak durumundayım. Gerçekten, kadında hiçbir şeyin güzel bir delikanlının üstün nitelikleriyle, narin bedeni, organlarının inceliğiyle, yanaklarındaki tatlı renklerin karışımıyla, gülüşünün kibarlığıyla, sesindeki sihirle karşılaştırılamayacağını sen de kabul edersin. Zaten peygamberin kendisi de bunca belirli olan bir tehlikeye karşı bizi korumak için sakalı bulunmayan genç oğlanların yüzüne uzun uzadıya bakmayın. Çünkü onların hurilerinkinden de baştan çıkarıcı gözleri vardır demiştir. Yine de bilirsin ki bir genç kızın güzelliği konusunda yapılabilecek en büyük övgü onu bir delikanlının güzelliğiyle kıyaslamaktır. Şair Ebu Nuvas'ın tüm bunlardan söz etmiş bulunduğunu bilirsin ve de bir şiirinde şöyle demiştir. Bir genç oğlanın kalçaları var bu kızda. Yeni rüzgarda bıhank dalını kuzey rüzgarının salladığı gibi sallanır. Böylece eğer genç oğlanların sihri genç kızlarınkinden belirgin şekilde üstün olmasaydı, şairler kıyaslama için niye bu yola başvursunlardı? Dahası genç oğlanın sadece güzel yapılı olmasıyla yetinmediğini ama dilinin büyüsüyle ve davranışlarının hoşluğuyla da bizi kendine çekmeyi bildiğini görmezlikten gelemezsin. Bunun yanı başında gül taç yapraklarının bağdaştığı yanak ve dudaklarını yeni çıkan ayva tüyleri bürüdüğü zaman ne kadar hoştur. O anda kendisinden yayılan sihirle karşılaştırılabilecek dünyada acaba başka şey var mıdır? Bir şiirinde şöyle haykırdığı zaman şair Ebu Nuvas ne kadar haklıdır. Onun kıskanç iftiracıları bana diyorlar ki tüyler dudaklarını sertleştiriyor. Ben de onlara hatanız ne kadar büyük, bu sözü nasıl olur da bir kusur olarak görürsünüz diyorum. Bu ayva tüyü onun yüzünün ve dişlerinin beyazlığını belirginleştiriyor. Tıpkı yeşil bir mahvazanın incinin parlaklığını belirttiği gibi. Ve de bunlar kalçasının yeni kazandığı gücün sevimli işaretleridir. Güller yanaklarından mucizevi renklerini hiç silmemeyi görkemli yeminlerle bildirirler. Göz kapakları bize dudaklarınkinden daha çok sözgenlikle konuşmayı ve kirpikleri kesinlikle yanıt vermeyi bilirler. Sizin kötüleme konunuz olan tüyler ancak onun sihirlerini korumak ve sizin kaba gözlerinizden sığınak oluşturmak için vardırlar. Ağzının şarabına daha lezzetli bir tat verirler ve gümüş yanakları üzerinde sakalının yeşili ona bizi büyüleyen neşeli bir renk ekler. Bir başka şair de buna eşit olarak şöyle demiştir. Kıskançlar bana, senin tutkun kördür. Görmüyor musun ki tüyler şimdiden yanaklarını örtmüş derler. Onlara, eğer yüzünün beyazlığı bu ayva tüylerinin tatlı gölgesiyle ılımlı hale getirilmeseydi, parıltısından gözlerini kurtarmak olanaksız olurdu derim. Ve zaten verimsizken sevdiğim toprağı bahar döllendirdiği zaman nasıl terk edebilirim? Bir başkası da şöyle demiştir. Yanaklarını sadece güller bürümüş olan dostu yüzüstü bırakma. Güllerin yöresini mersinler, menekşeler bürüyünce onu nasıl terk ederim? Ve sonuncu olarak binlercesi arasından biri demiştir ki, şu ince yapılı olan bakışları ve yanakları aralarında dövüş çıkarırlar, acaba hangisi daha çok erkekler arasında kurban verdirirler diye. Yüreklerin kanını, kını ve sapı Mersin'den ödünç alınmış nergis taç yapraklarından oluşmuş kılıçla akıtır. Üstün nitelikleri öylesine kıskançlık doğurur ki, güzellik kendiliğinden ayva tüyü yanağa dönüşmeyi arzular. Ve işte ey hanımım, erkek çocuklarının genellikle kadınların güzelliğine üstünlüklerini gösteren yeterli kanıtlar sana. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 392. gece olunca demiş ki, erkek çocuklarının genellikle kadınların güzelliğine üstünlüklerini gösteren yeter kanıtlar sana demiş. Bu sözleri işiten Sid dahiye, Tanrı yanlış görüşlerinden ötürü seni bağışlasın. Yeter ki sadece oyun olsun ya da şaka olsun diye bunları söylemiş olma. Ama şimdi gerçeğin zafer kazanmasının sırası geldi. Bu durumda yüreğini katılaştırma ve kanıtlarıma kulak ver. Tanrı aşkına bana söyler misin, güzelliği bir genç kızınkiyle kıyaslanacak delikanlı nerede? Unutuyor musun ki bir genç kızın cildi sadece gümüşün parıltısını ve beyazlığını taşımaz. Kadifelerin ve ipeklerin yumuşaklığını da verir. Endamı? Bu da mersin dalı ve bıhank ağacıdır. Ağzı? Ama bu da çiçek açmış papatyadır. Dudakları iki ıslak laledir. Yanakları elmalar, göğüsleri küçük fil dişinden asma kabaklarıdır. Alnı aydınlık saçar, iki kaşı boyna birleşmeleri mi, ayrılmaları mı gerektiğinin kararsızlığı içindedir. Gülünce baldan daha tatlı, tereyağından daha eriyik olan dudaklarından ışık şelaleleri akar. Ağzının mührü çenesinin küçük çukuruna basılarak iz bırakmıştır. Karnına gelince güzeldir. Hayranlık verici yan çizgileri ve birbiri üzerine gelmiş cömert kıvrımları vardır. Kalçaları tek bir fil dişinden oyulmuş ve badem ezmesinden oluşmuş ayaklarından yükselen sütunlara dayanır. Ardındaki yuvarlara gelince nitelikleri iyidir ve yükselip alçaldıkça billur bir denizin dalgaları ya da ışık dağları sanılır. Ey zavallı şey, erkekler meleklerle kıyaslanabilirler mi? Bilmez misin ki şahlar, halifeler ve salnamelerin sözünü ettiği en yüce kişiler kadınların itaatkar köleleri olmuştur ve onların boyunduruğunu taşımayı bir övünç saymışlardır. Nice saygın kişiler onların büyüleyeceği önünde baş eğmiştir. Onun uğrunda nelerden, zenginlik, ülke, ana babadan geçilmiştir. Onlar için ne kadar çok ülke yitirilmiştir. Ey zavallı şey, saraylar onlar için yükselmiyor mu? İpekler, işlemeler onlar için tezgahlanmıyor mu? Zengin kumaşlar onlar için dokunmuyor mu? O denli güzel kokular saçan misk ve amber onlar için bu kadar çok aranmıyor mu? Unutuyor musun ki sihirleri, cennetlikleri, lanetli kılar ve dünyayı ve evreni devirir ve kanserleri akıtır? Ve de kitabın söylediklerine gelince, benim savıma seninkinden daha uygundur. Bu yoldaki sözler şunlardır. Sakalsız genç oğlanlara uzun uzadıya bakmayı sürdürmeyin. Çünkü hurilerin gözlerinden daha baştan çıkarıcı gözleri vardır. Gerçekte burada cennet hurilerine doğrudan doğruya bir övgü vardır. Bunlar dişidir, erkek değildir. Kıyaslama noktası oluşturan kadınlardır. Ve zaten sizler, genç oğlanlara düşkün olanlar, dostlarınıza onları tanımlamak istediğiniz zaman onların okşayışlarını genç kızlarınkiyle karşılaştırırsınız. Fesada uğramış zevklerinizden utanmazsınız. Onlara geçit yaptırır, halkın gözü önünde doyum sağlarsınız. Kitabın neden erkeklerin aşkını arıyorsunuz? Allah arzularınızı doyurmak için kadını yaratmadı mı? Onlardan keyfinizce yararlansanız da. Ama siz inatçı bir güruhsunuz şeklindeki sözlerini unutuyorsunuz. Şayet genç kızları oğlanlarla kıyaslamak aklınıza geliyorsa, bu her seferinde kokuşmuş arzularınıza ve sapık zevklerinize bir değişiklik sağlamak içindir. Evet, biz onları oğlan sevici şairleri çok iyi tanırız. İçinizde en büyüğünüz oğlanlara düşkünlerin şeyhi Ebu Nuvas bir genç kızdan söz ederken şöyle dememiş midir? Tıpkı genç bir oğlan gibi kalça adına hiçbir şey yok. Hatta saçlarını da kestirmiş. Ve hatta yumuşak bir ayva tüyü yüzünü kadifeye çevirmiş ve sihrini ikiye katlamıştır. Böylece hem oğlancılara hem de zina yapanlara doyum sağlar. Bir genç adama sakalın verdiği sözde çekiciliğe gelince bu konuda şairin dizelerini anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş ve yavaşça susmuş. Ama 393. gece olunca demiş ki bir genç adama sakalın verdiği çekiciliğe gelince bu konuda şairin dizelerini hiç duymadın mı ey şey, dinle öyleyse. İşte yüzünde ilk tüyler belirmiş, aşığı kaçıp gitmiş. Gerçekte sakalın kömürü çeneyi karartınca genç adamın çekiciliğini dumana çevirir. Ve yüzün ak sayfası yazının siyahıyla dolarsa sadece cahiller değilse başka kim kalemi eline almak ister? Böyle olunca eşey, yaşamı doldurabilecek tüm zevkleri kadında toplamış olan ve peygamberlere, azizlere ve iman ehline cennete ödül olarak hayranlık uyandıran hurileri vaat eden yüceler yücesi Tanrı'ya şükredelim. Zaten merhametli Tanrı, kadınlar dışında başkaca şehvet edinilmesi gerekeceğini takdir etseydi, bunları da kuşkusuz vaat eder ve sadık iman sahipleri için saklardı. Oysa Tanrı gılman cennetteki genç oğlanlar, sadece seçkinlere cennette hizmet etsinler diye görevlendirmek için anmıştır ve hiçbir zaman bu maksadın dışında bir başka maksat için vaat etmemiştir. Ve dua ve barış üzerine olası peygamber de bu yönde hiçbir eğilim göstermemiştir aksine. Gerçekten yoldaşlarına üç şeyi bu dünyada sevdim. Kadınları, kokuları ve dua halinde kazanılan ruh tazeliğini demeyi adet edinmiştir. Ama eşey fikrimi şairin şu sözlerinden daha iyi özetleyecek başka bir şey bilmiyorum. Bir geri yanla başka bir geri yan arasında ayrım vardır. Birine yaklaşırsanız giysiniz sarıya boyanır ama öbürüne dokunursanız miskler saçar. Kim oğlanı kızla kıyaslar? Hint sümbülünün koku saçan ağacına domuz yavrusunun dışkısını kim yeğler? Ama görüyorum ki tartışma beni çok heyecanlandırdı ve kadınların, özellikle şeyhlerin ve bilginlerin önünde aşılmaması gereken uygun davranma sınırlarını aştırdı. Bundan dolayı çabucak bunu olumsuz değerlendirecek ya da bundan rahatsız olacaklardan özür dilerim ve de bu konuşmaya tanıklık ettikten sonra buradan ayrılacaklardan duyduklarını yaymayacaklarına güvenirim. Çünkü atasözü, soylu olarak doğmuş olan kişilerin yüreği sırlar için bir mezardır der, demiş. Şehrazat bu fıkrayı anlatmayı bitirince, ve işte ey bahtı güzel şah, ruhun çiçekli tarhlarına ve zarafet bahçesinde saklı bulunan hatırlayabildiğim öyküler bunlar demiş. Şah Şehriyar da, gerçekte Şehrazat bu fıkralar beni çok büyüledi ve şimdi bende daha önce anlattıklarına benzer bir öykü anlatmanı dilemek arzusu uyandırdı demiş. Şehrazat ben de tam bunu düşünüyordum diye yanıt vermiş ve demiş ki, sahte halife. Anlatırlar ki bir gece halife Harun Reşit uykusu kaçarak veziri Cafer-ül Barmaki'yi çağırtmış ve ona göğsüm daralıyor, bu gece oyalanmak için gidip Bağdat sokaklarında dolaşmak ve Dicle'ye kadar uzanmak istiyorum demiş. Cafer işitip itaat ettiği yanıtını vermiş ve hemen tacir kılığına girmiş. Halifeye aynı şekilde değişmesi için yardım ettikten sonra onlar gibi kılık değiştirerek kendilerine yoldaşlık etmesi için Cellat Mesruri'yi çağırtmış. Sonra saraydaki gizli kapıdan dışarı çıkmışlar ve bu saatte tenha olan Bağdat sokaklarını ağır ağır dolaşmaya başlamışlar. Ve böylece nehrin kıyısına ulaşmışlar, palamalarla bağlanmış bir kayıkta uyumak için örtüsüne bürünmeye hazırlanan yaşlı bir kayıkçı görmüşler. Yanına yaklaşmışlar, selamlaştıktan sonra ona, ''Ey şeyh, şimdi hava serinken ve meltem hoş eserken bizi biraz nehir üstünde dolaştırmak üzere kayığına bindirme lütfunda bulunmanı diliyoruz.'' Ve işte zahmetine karşılık bir dinar demişler. O da sesindeki korkulu edayla, ''Efendiler, orada durmuş benden ne istiyorsunuz? Siz yasak buyruğunu bilmiyor musunuz? Hatta karşıdan halifenin maiyetiyle birlikte bindiği kayığın geldiğini görmüyor musunuz?'' demiş. Çok şaşırarak ona, ''Yaklaşan bu kayıkta bizzat halifenin bulunduğundan emin misin?'' diye sormuşlar. O da, ''Vallahi Bağdat'ta Efendimiz halifeyi tanımayan var mıdır?'' Veziri Cafer ve Celladı Mesrur'la birlikte halifenin ta kendisi efendilerim. Ve işte yanında memlukları ve şarkıcıları da var. Geminin ön tarafında nehrin üstünde gezmek büyüklere, küçüklere, gençlere, yaşlılara, ünlülere, halktan kişilere yasaktır. Kim bu buyruğu karşı çıkarsa ya başı kesilecek ya da gemisinin direğine asılacaktır diye haykıran tellalı dinleyin diye yanıt vermiş. Bu sözleri işiten, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.